Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir röportajı aktaracağız size. Abdullah Güner ve Kübra Güner'in dört genç kızla yapmış oldukları mülakatı paylaşacağız. Bencilliğimizin farkına vardık başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. ...21 yaşında dört genç kız, Sena, Şevval, Sümeyra ve Burçak, Suriyelilere yardım etmek için bir yıldır bir araya geliyor. Sosyal medyadan başlattıkları yardım kampanyasıyla bugün 10 Suriyeli ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan gençlerle Suriyelilere uzanan yardım hikayelerini konuştuk. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ümmetin derdiyle bir nebze olsun dertlenmek ve yaralarına merhem olabilmek için biz dört arkadaş bir yıl önce Ankara'da tanıştık. Tek tek bahsedecek olursak, Sena 21 yaşındayım. Kahramanmaraşlıyım. Ankara Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Şevval, 21 yaşındayım. Denizliliyim. Ankara Üniversitesi'nde 2. sınıf sosyoloji öğrencisiyim. Sümeyra, 21 yaşındayım, Konyalıyım. Ankara Üniversitesi'nde son sınıf tarih öğrencisiyim. Burçak, 21 yaşındayım, Ankaralıyım, özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Suriyelilere yardım yapma fikri aklınıza nasıl geldi, neden etkilendiniz? Müminlerin büyük bir çoğunluğu acıdan uyuyamazken, İstedik ki biz de Allah'ın bizleri kardeş kıldığı kullarla beraber üzülelim ve beraber sevinelim. Onların derdini kendi derdimiz bilelim. Bu amaçla yardım etmek için yola çıktık ve şu ana kadar da Rabbimiz karşımıza hep Suriyeli aileleri çıkardı. Yardımlara başlama hikayenizi anlatır mısınız? Biz Sena, Şevval ve Sümeyra aynı yurtta kalıyorduk. Geçen sene bir arkadaşımız Suriyelilerin kendi kurdukları bir medresede Türkçe öğretmek için birine ihtiyaç olduğunu söylemişti. Türkçe öğretmek için medreseye gitmeye başladık ve bu vesileyle ailelerle tanışma fırsatımız oldu. Bu süreçte bir yardım derneğinin faaliyetlerinde yollarımız kesişti. Bir süre yardım faaliyetlerinde aktif olduk. Yaklaşık 2 ay önce ise hiçbir yere bağlı olmadan 4 arkadaş Nusret Gençliği adı altında özellikle evinde çalışan erkek bulunmayan yetim ailelere sizlerin yardımlarını ulaştırmaya gönüllü olduk. Suriyeli ailelerle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Bahsettiğimiz medresenin kurucusu Emine teyzemiz Türk kökenli. Suriye'de doğup büyümüş. Savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye göçmüşler. Mahallelerinde bir caminin altında Suriyeli kadınlara Kur'an dersleri yapıyorlar. Emine teyze burada gerçekten ihtiyacı olan özellikle dul ablaları tespit edip bize haber veriyor. Biz de aileleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Aile hakkında bilgileri fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşıyoruz. Daha sonra gelen yardımları ailelerin ihtiyacına göre ulaştırıyoruz. Şu an Suriyeli 10 ailenin ihtiyaçlarını gelen yardımlarla karşılıyoruz. Yardım yaptığınız Suriyeli ailelerin, yetimlerin hikayelerinden bahseder misiniz? En dikkat çeken ve sizi etkileyen ne olmuştu? Başlarına hiçbir şey gelmemiş dahi olsa, vatanlarından çıkmak zorunda kalmaları ve geldikleri yerdeki birçok insan tarafından ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri dahi onlar için çok zor bir imtihan ve travmaydı. Suriye'den Türkiye'ye geçmek için günlerce yürüyenler, sınırda bekleyenler, bu yolculuk esnasında bitik düşenler, bir süre yürüdükten sonra alabildiği birkaç eşyayı taşıyamayacağı için bırakanlar, askerin kurşunuyla yaralananlar, geride ailesini bırakanlar ve benzeri bir sürü yürek burkan hikaye dinledik. Bizi en çok etkileyen olaylardan biri de şehit annesi 60 yaşındaki Safiye teyzemizin ilme olan sevgisiydi. Suriye'den Türkiye'ye gelirken çantasına yalnızca kitaplarını koymuş ve öylece gelmiş. Yaptığınız yardımlar size neler kattı, neler öğrendiniz? Kendi adımıza onları ziyaret ettikçe bencilliğimizin farkına vardık. Kendi nefsimiz için yaşadığımızı, kafede yemek yemek için 20 lira verirken muhtaç bir kardeşimize infak edecek param yok diye bahaneler uydurduğumuzu fark ettik. Her girdiğimiz evde ikramsız kalkılmayacağını, bir su dahi olsa ikram edilmesi gerektiğini öğrettiler bize. Kendileri ihtiyaç içindeyken ellerinde ne varsa önümüze koydular. İhtiyaçlarını söyleyememedeki mahcubiyetleri, Allah'a olan tevekkülleri bizi çok etkilemişti. Evine hiçbir maddi gelir girmeyen 5 çocuklu bir ablamıza evin kirasını kim karşılıyor diye sorduğumuzda Allah demişti. Ve o ablamıza o kadar çok yardım gelmişti ki. Onları gördükçe dışarıda ne kadar çok para harcadığımızı, hayatımızı ihtiyaç kavramı yerine tüketim ve moda kavramının doldurduğunu fark ettik. Ve bir şey almayı düşününce bu parayla şu ailenin şu ihtiyacı alınır diyerek bizleri israftan korumaya vesile oldular. Size nasıl ulaşabiliriz? Bilgi ve yardımlarınız için şahsi ve ortak hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan @nusretgençliği, @apakay, @kabirha, Twitter'dansa @burçakhafsa. Değerli dinleyenler, ilk olarak bir mülakatı paylaştık. Bencilliğimizin farkına vardık başlığıyla yer alıyordu dergide bu mülakat. Yine bir mülakatla devam edelim bu kez. Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'la yapılan Kızılay'a gönüllü olun başlıklı mülakatı paylaşalım. Yusuf Temizcan konuşmuş Doktor Kerem Kınık'la. Kızılay yeni Türkiye'nin en önde gelen markalarından. Onlarca ülkeye milletimizin yardımlarını ve selamlarını götürüyorlar. Suriye'de yaşayan zulmün hafifletilmesinde de çok önemli katkıları var. Tüm bunları gerçekleştirirken nasıl bir motivasyonla hareket ediyorlar? Bizler gönüllü olarak Kızılay'da neler yapabiliriz? Bu soruların cevabı için Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Bey'in kapısını çaldık. O da içtenlikle cevapladı. Geride bıraktığımız 6 yıl içerisinde Suriye'de inanılması güç bir dram ve vahşet yaşandı. Milyonlarca masum insan derinden etkilendi. Çocuklar yetim kaldı, kalanlar zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bütün bu yaşananları nasıl yorumlarsınız? Dünyanın sıkıntılarını, savaşların acılarını, yoksulluğun ızdırabını en fazla kadınlar ve çocuklar çekiyor. Yemen'de, Doğu Afrika'da, Güney Sudan'da, Mali'de, Suriye'de, Irak'ta bütün bu coğrafyalardaki savaşın en ağır yükünü, en kirli yüzünü maalesef kadınlar kucaklıyor, sırtlıyor. Felaketlerin yaşandığı ülkelerdeki krizlere gerçek çözümler bulunabilmesi gerekiyor ki insanların geleceğe bakışı değişebilsin. Siz Kızılay olarak bu acıları sarmada öncü kurum oldunuz. Hem Türkiye'deki Suriyeli mültecilere hem de sınır ötesinde acil durumlarda yardımcı oldunuz. Tam olarak neler yaptınız ve yapıyorsunuz? Halkından aldığı güçle bugün birçok coğrafyada insani yardım faaliyeti yürüten Kızılay, milyonlarca insanın yarasına merhem oluyor. Suriye'de baş gösteren eylemlerin çatışmaya dönüşmesi sonucundaysa 2011 yılından bu yana Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde ağırlıyoruz. Suriyeli misafirlerimizin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için başladığımız insani yardım faaliyetlerimizde ilk çadır kenti Hatay'ın Yayladağ ilçesinde kurduk. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle başlayan yardım faaliyetlerimiz bugün birçok noktada başarıyla yürütülmeye devam ediyor. Kızılay, Türkiye içerisindeki yaklaşık 3 milyon mültecinin hayatını kolaylaştırmaya devam ederken, bir taraftan da Suriye'nin içerisinde yerlerinden edilmiş 7 milyon insanın da hayata tutunması için elinden geleni yapıyor. Suriyeli çocukların ve ailelerin eğitimiyle ilgili neler planlıyorsunuz? Suriyeliler için toplum merkezlerimizi Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Federasyonu'ndan sağladığımız fonla kurduk. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'yla kamplarda ve toplum merkezlerimizde savaşın olumsuz etkilerini kaldırabilmek adına Suriyeli çocuklar için çocuk dostu alanlar oluşturduk. Bu merkezlerde çocuklar güvenli bir ortamda eğitimleri sürdürürken, yetişkinler geleceğe daha güçlü tutunabilmenin yöntemlerini öğrenmiş oluyor. Hayata tutunmaya çalışan Türkiye'deki Suriyeli misafirlerimiz, Kızılay'ın açmış olduğu toplum merkezlerinde hem Türkçe eğitim alarak Türkçe öğreniyorlar hem de meslek ediniyorlar. Burası aslında bir uyum merkezi. Türkiye'deki hayat şartlarına, yasal düzenlemelerine onları alıştırmak için vatandaşlık ödevlerini öğretiyoruz. Kızılay tarafından planlanan sistem sayesinde her geçen gün daha fazla Suriyeli toplum merkezlerinin yolunu tutuyor. Toplum merkezlerinde çocuk programı, yetişkin programı, yönlendirme faaliyeti ve ev sahibi halkla kaynaştırma çalışmaları olmak üzere 4 farklı hizmet alanı bulunuyor. Toplum merkezlerinde yetişkinler için de birçok program mevcut. Dil ve beceri kursları, mesleki eğitimler, seminerlerle sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde yetişkinlerin toplumsal uyum konusundaki sorunlarına çare bulunuyor. Genç arkadaşlarımız Kızılay'da gönüllü olarak neler yapabilirler? Kızılay gönüllüleri yıl içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Kızılay'ın tanıtımı için üniversitelerde, şehir meydanlarında, büyük organizasyonlarda stand açarak, broşür dağıtarak, okullara gidip sunum yaparak tanıtım faaliyetlerine destek sağlıyorlar. Afetlerde yardım ve dağıtım çalışmalarında yardımcı oluyorlar. Sosyal yardımların sahiplerine ulaşmasında şubelerimize destek oluyorlar. Huzur evlerini, hastaneleri, sevgi evlerini çocukları, engelli okulların ziyaret ederek küçük hediyeler hazırlayarak veriyorlar. Kıyafet, kırtasiye, oyuncak bağışı toplayıp ihtiyaç sahibi okullara dağıtımlarının yapılmasını sağlıyorlar. Farkındalık çalışmaları kapsamında kitap okumaya, kadına şiddete, engellilerin içinde bulundukları zorluklara ve benzeri olaylara dikkat çekecek faaliyetler düzenliyorlar. Kan bağış kampanyalarında aktif görevler alarak ve kendi organizasyonlarına kan bağış ekiplerini davet ederek kan bağışı alınmasına destek oluyorlar. Yurt genelinde yürütülen kampanyalara destek sağlıyorlar. Ayrıca gerçekleştirilen proje, faaliyet ve diğer organizasyonlarda da gerek yerel gerekse ulusal veya uluslararası düzeyde destek sağlıyorlar. Gençlerimiz bu saydığım faaliyetleri ve daha fazlasını Kızılay'da gerçekleştirme fırsatı bulabilirler. Daha fazla insana ulaşabilmek adınaysa, gençlerimizi bulundukları şehirlerdeki şubelerimize giderek gönüllü olmaya davet ediyorum. Değerli dinleyenler, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'la Kızılay'a gönüllü olun başlığıyla yer bulan röportajı paylaştık programımızda. Yusuf Temizcan gerçekleştirmiş bu mülakatı. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Mahmut Sami Erdem'in kaleminden Komşu Pişerse Bize Ne Düşer başlıklı yazıyı sunacağız. Gündüzlerim Suriye'de, gecelerim Reyhanlı'da bir konteynerde geçiyordu. Gördüğüm bütün dramları bir de fotoğraf makinesine gösteriyordum. İşim gereği akşam konteynere gelip tekrar bakmak zorunda kalıyor, hüznümü tazeliyordum. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Savaş halindeki bir ülkede olmak gerçekten çok zormuş. Dün çocukların top oynadığı yerler ertesi gün bombalanıyor. Dün selam verdiğin adam sonraki gün vuruluyor. Devletin ne kadar büyük bir kurum olduğunu burada gördüm. 30 bin kişinin kaldığı çamur içindeki lağımların açıktan aktığı çadır kentleri dolaştım. Hastalanmamak için yüzlerine kireç süren çocukcağızları gördüm. 2013 yılında, savaşın ikinci yılında ajandama yukarıdaki gibi not almışım. Üzerinden 4 yıl geçmiş notun, savaşın üzerinden 6. Geçen ay dedemi hastanenin acil kapısında beklerken Suriyeli bir aile de benimle birlikte bekliyordu. 26 yaşındaki çocuklarına araba çarpmış, çarptıktan sonra da kaçmış araba. Doktor içeriden çıktı, o kadar çok kırık kemik bölge saydı ki hatırlamıyorum. leğen kemiği, kaburga kemikleri, kafatası falan çatlamış. Ciğerleri büyük hasar görmüş. Kurtaramayız dedi doktor. Ailesi Türkçe bilmiyordu. Az buçuk Arapçamla ve ailenin tepkilerine göre doktorun söylediklerini tam olarak çevirmediklerini anladım. Saatlerce dua etti arabanın çarptığı çocuğun ailesi. Yüzlerindeki o masum umut o kadar garip bir hava yaydı ki bekleme salonuna herkes aileyle birlikte dua etti. Sonra komşuları geldi. Aslan gibi teyzeler. Hepsi duyup gelmiş. İşte komşuluk bu dedim. Düşündüm. Ölmemek için vatanlarını bırakıp İstanbul'a gelmişlerdi. Ve kendini bilmezin biri çocuklarına çarpmış kaçmıştı. Şimdi siz bu olayı nasıl okursunuz? Ölmemek için gelinen bir yerde ezilerek ve acı çekerek, çektirerek öldü çocuk. Bütün acil servis ağladı. Bir tane bile neden geldiniz, kendi ülkenizde ölüp gitseydiniz diyen görmedim. Bütün hastane ağladı. Çünkü biz Türk'üz. Bunu milliyetçi duygularla yazmıyorum. Yine geçmişimizden, soyumuzdan bahsederek yazıyorum. Suriye'deki iç savaş 6 yıldır devam ediyor. Ne kolay değil mi az önceki cümleyi yazması, okuması, duyması? Peki ya yaşaması? Bu soruya işaretli paragrafta cevap vereceğim inşallah. Evet, 6 yıl olmuş Suriye meselemiz olalı. Bir mesele olalı. Ama şunun gibi yazılar dolaşıyor sosyal medyada. Misafire oda verilir, yemek verilir, gerekirse para da verilir. Lakin evin tapusu verilmez. Suriyelileri ülkende sadece misafir olarak görmek istiyorum. Türk vatandaşı olarak değil, Türk vatandaşı olacaklarsa da halk oylaması istiyoruz. Halk oylamasında çıkacak sonucu tahmin etmek zor değil. İHA İnsani Yardım Vakfı Mart 2011 ve Mayıs 2014 arası 254.662.632 TL yardım yapmış. Türkiye'nin 68 ilinden Suriye'ye 1114 tır gönderilmiş. Halkım Suriyelileri zaten seviyor yani. Hamdolsun. Ama kafamız bulanıyor bu tarz fikirlerle. Halep'e yol açın konvoyuna katılan 81 ilden ve yurt dışından konvoya katılan 10 binlerce insan hayırsever fikrimi destekliyor. Örnekleri çoğaltmama gerek yok. Bu görsele ve bu görseldeki yazılanların doğru olduğunu düşünenlere cevabım şudur. İnşallah bir gün Suriye'yi görürsün. Evlerine bomba düşen aileleri görürsün. Anası babası kurşunlananları görürsün. Sabah selam verdiğin birini öğlen kurşunladıklarını görürsün. Gerçi Allah korudu 15 Temmuz'dan sonra görecektik az kalsın. O zaman böyle düşüneceğini sanmıyorum. Suriye'de iç savaşın devam ettiği ilk 3,5 yılda Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. Mültecilerin en az %75'lik kısmını çocuk ve kadınlar oluşturuyor. Muhtemelen sokakta gördüğün kötü Suriyeliler yüzünden hepsini aynı kefeye koyuyorsun. Ancak sui misal emsal teşkil etmez. Dilencilik yapan Suriyeliler zaten kendi vatanlarındayken de dilenciydi. Hırsızı yine hırsız, serserisi yine serseriydi. Süreci 4 yıldır takip ettiğim ve araştırdığım için bu kadar net konuşuyorum. Suriyelilerin yaşadıkları elbette çok üzücü. Allah kimseyi vatanını terk etmek zorunda bırakmasın. Ama bu toprağın genç ve çocuklarına tanınmayan imkanlar da önlerine serilmesin dersiniz belki. Ona da cevabım şudur. Uzaya çıkan ikinci Müslüman olan Muhammed Ahmet Faris şu anda Fatih'te küçük bir dairede kalıyor. Ve geçimini sağlayabileceği düzenli bir işi yoktu daha düne kadar. Eyvallah, ben adaletten yanayım. Herkes eşit olmalı. Ama onların vatanları yok, vatansız kalmışlar. Vatanı olmayan bir adamdan vergi de almayı ver bir zahmet. Bir zahmet cüzi miktarlarda burs ver onlara. Çoğu başarılı öğrenciler, ana dili gibi İngilizce biliyorlar. Ayda 2500 TL burs alan tembel arkadaşlarım vardı. Diğer yandan kendi vatandaşlarımızın hepsi dört dörtlükte bir tek savaştan ölmemek için bize sığınan Suriyeliler mi kötü? Bu topraklarda 700 yıl hüküm sürmüş, Türklüğü dünyaya yaymış, çoğumuzun dedesi Osmanlılar savaşta aman dileyene kılıç bile çekmezken biz Müslüman kardeşimizi ölüme mi terk edelim? buralarda sürüneceklerine kendi ülkelerinde kalsalardı, topraklarını savunsalardı, orada ölselerdi düşüncesi düşünce değil zaten. Öyleyse bile cevabı ile başlayan paragrafta var zaten. Ve şöyle bir söz söylüyor o bacılarımızdan Nora. Tutuklu kaldığım süre boyunca her türlü fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldım. Beni en çok acıtan bu saldırıların çoğunun çocuklarımın gözleri önünde yapılmış olması. Savaş şu sebeplerden dolayı başlamıştır. Şu gruplar arasında yaşanmaktadır. Şu grup şöyledir, bu grup böyledir. Lere girmeyeceğim. Aslında pek de ilgilenmiyorum. Ortada mazlum insanlar gerçeği var çünkü. Tüm gerçekleri yok saydırıyor. Suriye bizim komşumuz. Aslında her yer bizim komşumuz. Telefonumuzdan, bilgisayarımızdan, tabletimizden, televizyonumuzdan her yeri, her şeyi görebiliyoruz. Kotamız yettiği kadar. Bu yüzden ve bunlar olmasa bile komşuluktaki ortak paydamız Müslümanlık da değil, insanlık. Yani ümmet olmak. Şöyle bir menkıbe var. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh için bir koç kesildi. İbn-i Ömer ailesine ondan Yahudi komşumuza hediye ettiniz mi diye sordu. Hayır cevabını alınca bundan ona da gönderin. Zira ben Resulullah'ın Cebrail bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki komşuyu varis kılacağını zannettim dediğini işittim buyurdu. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelüt tehayya hazretleri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz komşuluk konusunda çiviyi çakmış işte. Daha doğrusu Allahu Teala kuralını koymuş. Herkes her şeyden dolayı herkesten sorumludur. Hadi diyelim ki buna inanmıyoruz. Hadislere inanmayanlarımız da var. Onaylamamakla birlikte haşa. Saygı duyarım. Eyvallah. Peki Türk olmamızla ilgili misafirperverlik kavramımız? Şimdi Türklerin misafirperverliğini de yazardım ama yerim dar. Başka zaman inşallah. Dünya üzerinde en çok Suriyeli mülteci Türkiye'de. 3,5 milyon ve bunların büyük bir kısmı İstanbul'da. Bizim mahallemizde Arapça tabelalar asılır oldu. Buna da karşı olanlar var. Geçtiğimiz haftalarda Arapça tabelalar belediye görevlileri tarafından indirildi haberleri yapılıyordu. Gözümüzün içine içine asılan İngilizce ve diğer dillerdeki tabelaları bitirdik çünkü. Bir tek Suriyelilerin tabelaları kaldı. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Egeli, Karadenizli, Doğulu, Bozkırlı falan değiliz biz. Bunlar bizim küçük bilgimiz sadece. Kafa kağıdında yer alan bir bilgi. Toprağımızı, memleketimizi ayrı sahipleniriz. Orası ayrı ama biz insanlık paydasında birleşiyoruz. Ümmet yani. Çünkü dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar olarak son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz biz. Güçlü olmak için bir olmalıyız. Birlikte olmalıyız. Bir olduğumuzda da biz göremedik ama tarih kitaplarında görenler yazmış 700 yıl dünyaya hükmeden bir devlet oluyoruz. Olmuşuz. Aslına bakarsanız Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesini ben de istemiyorum. Onları dışlayan, hor gören, aşağılayan, döven, kovan hemşehrilerimi gördükçe onlar adına ben utanıyorum çünkü. Çanakkale şehitliğinde medfun bulunan Suriye'den, Halep'ten gelen şehitlerin torunlarına bu topraklarda yaşamayı bile çok görüyor oluşumuza üzülüyorum. 3 sene boyunca okuduğum İmam Hatip Lisesi'nde Arapça öğrenemedim ama şimdi öğrenmeyi düşünüyorum. Suriye'den gelen kardeşlerimizin de payı var bunda. Onlar bizim gerçeğimiz. Gelene git diyemeyeceğimiz için, onlarla anlaşabilmemiz için bu şart. Çok değerli insanlar tanıdım Suriye'den gelen. Onları sahiplenmek, kendi vatandaşımızdan ayırmamak ve onlardan bilgi konusunda faydalanmak gerek. Dedelerimiz Osmanlılar zamanındaki devşirme sistemini düşünelim. Öyle olmuş gibi görelim en kötü. Vallahi çok yetenekli bilgililer. Onlarla iletişim kurabilmemiz, onlardan yararlanabilmemiz için Arapça şart. Arapça başka şeyler için de şart ama dedim ya, yerim dar. Ve son soru. Komşuda pişer, bize de düşer atasözümüz. Peki, komşumuzun bizzat kendisi varil bombalarından kimyasal silahlardan dolayı yanıyorsa bize ne düşer? Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonunda "Komşu Pişerse Bize Ne Düşer?" başlıklı Mahmut Sami Erdem'in kaleme aldığı yazıyı paylaştık ve böylelikle bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Genç Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.